أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. Kur'an-ı Kerim kulluğumuzu anlatan kitap. Kur'an-ı Kerim bizi anlatan kitap. Kur'an-ı Kerim dini tanıtan kitap. Allah'ı Rab ve İlah olarak bizim de ona kul köle olmamız gerçeğiyle bunu bize, bunu insanlığa, bunu varlıklara tanıtan kitap. Kendi üslubu kendine ait. Hiç kimse onu onun gibi kopyalayamazken, hiç kimse onun bir başka yerden kopyalandığını da iddia edemez. Anlatım üslubu olarak, Kur'an-ı Kerim mesani bir yol takip ediyor. Bunu Kur'an kendisi böyle beyan ettiği için o kelimeyi kullandım. Yani, Müslümanı, Müslümanca yaşantıyı söyler, hemen bakarsınız arkasından kafiri, kafirce hayatı anlatan ayetler vardır. Cennete giden yolda sanırsınız kendinizi, birden ferahlarsınız. Huzur dolu bir gönül sahibi, yürürsünüz cennete doğru. Anında söz değişmiştir ama dikkat et, bak cehenneme doğru da gidiyor olabilirsin, kendi kendine konuyu iyi tart der sanki ayetler. Semadan arzdan söz eder, bakınca göreceğiniz şeylerden. Hemen söz değişir bazen, bir iki ayet sonra. Tarihten, Musa'dan, Hızır'dan ya da Firavun'dan, Nemrut'tan, İbrahim'den söz eden ayetler gelir sıraya. İyiler söz edilir, kötülerle birlikte. Hak'tan söz edilir, batılla birlikte. Böyle bir anlatımı vardır Kur'an'ın. İşte Zariyat suresinde de bunu açıkça görüyoruz. Bir gün gelecek, tadın azabı denilecek, fitnenizin karşılığında siz öyle istemiştiniz. Alın bakalım, acele istiyordunuz üstelik. Deyin, hadi bakalım, evet mi, istediğiniz bu muydu? Alın, acele istediğiniz geldi başınıza denilecek kafirler azabın içine. Peki ama herkes öyle mi ya? Ya da herkes bundan korkup ürkerse kurtulma imkanı yok mu ya? Var tabii, kafirlerin tümü ya da Müslümanların hepsi eğer bu manzarayı görüp de pişmanlıklarını yenilerlerse dönecekler 15. ayete. İnnel müttakine fî cennâtin ve uyûn. Ama müttakiler, onlar bağlarda, bahçelerde, pınar başlarında, su başlarında rahat ve huzur içindeler. Yani ahedine ma atahum rabbuhum, Rableri onlara neler sunduysa, neler verdiyse onu almış, kabul etmiş biçimde huzur dolu olacaklar. Çünkü onlar innehum kanu kable zalike muhsinin. Çünkü onlar kanu qalilen minel leyli ma yehcaun. Çünkü onlar ve bil esharihum yestağfirun. Çünkü onlar ve fi envalihim hakkun lissail vel mahrum. Evet, bu özellikleri taşıyan insanlar, bir başka ifadeyle müttakiler cennette olacaklar, pınar başlarında. Ama bir cennet, bir pınar sözüyle siz dünyadaki düşünebildiğiniz en güzeli ya da kendi kendinize yapabildiğiniz yapay en güzel cennetleri, bağları, bahçeleri hatırlamayın. Kur'an'daki tüm gerçeklikle birlikte düşünün. Mesela dünyadaki cennet denilen, cennet gibi denilen yerlerde kaç gün kalabildiniz? Kaç ömür sürebildiniz sonunda? Biliyorsunuz ayrılmak zorundasınız ya da bir ızdırap, bir kıvranma, bir sıkıntı sizi o ortamdan alıp götürmedi mi çoğu zaman ya da aldığınız bir korkunç haber her şeyi alt üst etmedi mi? Ama cennet öyle değil. Ebedi bir hayat ve Allah'ın rızası. Dünyadaki sular ve su başları neler getirmedi değil mi insanların başına? Çok sevmiştiniz, kendinizden geçmiştiniz. Aman Allah'ım ne kadar güzel gidiyordu. Birdenbire ne oldu bilemediniz. O 3 yaşındaki çocuğunuz ya da 18'indeki delikanlınız ayağımı kaydı, başımı döndü, ne oldu bilinmez, düşüverdi değil mi? Orası sizin için hatta bir daha uğranmaz bir yer oldu değil mi? Duyarsınız böyle yerlere, gitmez aile boyu insanlar artık o bölgeye. Çünkü orada bir cenazeleri vardı, hatırasını yaşarlar. Evet, cennette insanlar ama müttaki ise gideceklermiş. Müttaki olmak. Kur'an'da ve sünnette tariflerini bulursunuz. Mesela Ömer Efendimiz radıyallahu anh, Ebu Ubeyde'ye sorar, nedir takva? A, sen der, hiç dikenli yolda yürümedin mi? Yürüdüm. Peki ne yaptın? Ne yaptın mı? Eteklerimi şöyle sıvamaya, dikenlere bulaşmamaya çalıştım. Ama her şeye rağmen dikenli olmuşsa bir yerlerim, bulaşmışsa dikenler, onlardan temizlenmeye çalıştım. İşte der, takva budur. Yani, dikenli yol hayatın ta kendisi, dikenler günahlardır. Müttaki dedinen insanlar, bu yolda yürürken dikenlenmemeyi prensip edinenler, olsun be ne fark eder, olacak zaten günah demeyen insanlardır. Ama her şeye rağmen günaha bulanmışsa, bulaşmışsa günahlar ona, ondan razı olmayan, temizlenmeye çalışan, tevbe eden, istiğfar eden insanlardır. Bir başka tanımını bir başka yerde, bir başkasını bir başka sahabenin dilinde bulabilirsiniz, takva tarifleri. Ama mesela Bakara suresinin başında bir takva tarifini bulun. Müttaki kimdir? Hudellil müttakin tabirinde, Hudellil müttakin ayetinde görüyoruz. Zalikel kitab, hüden kabul edenler için onlar müttakidir işte. Yani bir başka tabirle söylersek, eğer bir insan, eğer bir Müslüman, cennete giden yolun tarifini ben sadece Kur'an'dan alırım derse, ancak Kur'an'dır cennet yolunu tarife yetkili, ben onun dışında hiçbir kitabın, hiçbir kaynağın, hiçbir varlığın cennet yolunu tarif etmesine yetki tanımıyorum, ben ancak Kur'an'la alıyorum bu mesajı diyorsa, işte o müttakidir ama onun kendi kendine iddiası yetmez. Takva okuluna kaydolmak, müttaki olabilmek için Kur'an okuluna, Kur'an'la cennet yolunu bulabilme okuluna kaydolmak için kayıt şartları varmış. Devam eden ayetler bize onu söylemiyor mu? Önce Allah'ı nasıl memnun edeceğimizi ya da Allah'ın nelere gazap ve azap edeceğini, Allah'ın rıza ve gazap yollarını ancak Allah tarif eder düşüncesinde Allah'ın hayata karışmasını onaylamak. Buna gayba iman da diyebilirsiniz. Allah ne ile memnun olur, ne bileydim o demeseydi. Allah neye gazap ve azap eder, nereden anlardım Allah öğretmeseydi. İşte bunlar Allah'ın rıza ve gazap yolları, yani gayba iman olarak Kur'an okuluna kaydolacak kişinin öncelikle taşıması gereken bir özellik. İşte bu, bir ana grup olarak namaz ile, yani Allah'ın bedeni programla benim bireysel yaşantıma karışır, işte ben onunla Allah'ı razı ederim düşüncesi, inancıdır. Bir ana grup olarak da Allah benim hayatıma, mali hayatıma ve de sosyal hayatıma karışır inancını zekatla ve infakla ortaya koyma şeklinde tezahür eder. Özetini sunalım. Allah benim hayatıma bireysel ve toplumsal planda malen ve bedenen müdahale etmeye tek yetkili ve ben ancak bununla Allah'ı razı edebileceğime inanıyorum diyen insanlar, Kur'an'la cennete gitme yolunu ancak Kur'an'la öğrenebilirim diyen insanlar, işte onlar müttakilerdir ki bu müttakiler, yani sonunda cennete gidecek olanlar, Allah cennette onlara neler takdim etmiş, neler sunmuşsa onunla sevinçli, onunla huzurlu olacaklar. İstemiyorum, sen bana ne verirsen ver, ben muhtaç değilim demeyecekler. Zaten onun için gittiler, bilirler. Ben cennet istemem, orada bağ varmış, bahçe varmış demeyecekler. Ben cennet istemem demeyecekler, orada huri varmış, gılman varmış demeyecekler. Ben cennet istemem, orada köşk varmış, saray varmış istemiyorum. Ben sadece seni istiyorum, seninle buluşmak istiyorum, seninle görüşmek istiyorum demeyecekler. Çünkü Allah, Zariyat suresi işte bu 16. ayette der ki, Allah kendilerine ne sundu ne verdiyse onu alıp mutlu olan insanlardır müttakiler. Cennette olacaklar, pınar başlarında olacaklar. Altlarında ırmakları kan cennetlerde ebediyen yaşayacaklar. Bunu hak etmelerinin sebeplerini sıralıyor ayetler. 1. İnnehum kânû kable zâlike muhsinîn. Çünkü onlar daha önceki hayatlarında, yani cennete gitmeden önce, ölmeden önce, dünyadaki hayatlarında muhsin idiler. Sanki Allah'ı görüyormuşçasına yaşıyordular. Allah'ın huzurunda olma bilinciyle hareket ediyordular. Muhsin idiler, ihsan sahibiydiler. Allah'ın kendilerine ihsan ettiği gibi onlar da başkalarına ihsan ediyordular. İyilik etmeleri veya kötülüğe engel olmaları, neyi gerektiriyorsa hayat programları onu yapıyordular. İşte ölünce kendilerini cennette bulacaklar. Düşünüyorum da, biraz Müslümanlık bizi biraz huzura, az daha Müslümanlık bizi daha bir mutluluğa sevk ediyor. Ya daha iyi Müslüman olsaydık diyorum. Sen ve ben, iki kişi, yanımızdakiler, üç ve dördüncü kişiler ve çevremizdekiler hep beraber daha iyi Müslüman olsaydık, galiba o zaman cennetin eşiğinde yaşardık. Ölen hadi cennete, ölen yuvarlansın cennete, ölen gidiversin cennete gibi olurduk değil mi? Evet, innehum kânû kabre zâlike muhsinîn. Müttakiler, cennet yolunu Allah tarif eder. Ben kitaptan, ben Kur'an'dan başka böyle bir tarif tanımıyorum diyenler, onun dediği tarife uymaya çalışanlar, ona göre hareket etmeye gayret edenler, işte onlar Allah'ın huzurunda olma bilinciyle yaşıyordular. Bir de kânû kalîlen minel leyli mâ yehcaûn. Geceleyin az uyurlar. Allah'ım sen bize yardım et. Geceyi bulsak uyuyacağız galiba. Ama geceyi bulsak az uyuyacağız galiba. Biz ne geceyi bulabildik, ne akşam oldu, ne sabah neredeyse. Zaman zaman ağzımdan çıkıveriyor. Akşam olsa da bir yatsak diye. Bunu zannetmeyin, her zaman sabahın 7-8'inde söylüyorum değil. Uykuya doymamış bir adam hırsıyla. Ama öğlen de söylediğim oluyor belki ama güneş battıktan sonra söylüyorum. Kızıllık kaybolduktan sonra söylüyorum. Karanlık derinleştikten sonra söylüyorum. Saat hesabıyla anlarsanız saat 8'de, 9'da, 10'da, 11'de, 12'de söylüyorum. Akşam olmuyor ki. Akşam olsa yatacağız gerçekten. Şöyle bir akşam namazı, bir iki lokma iftar edeceksiniz derken uykuya hazır, yatsı namazından sonra akşam oldu diye yatacaksınız. Elbette öyle ama ne mümkün şimdi? Akşamlar olmuyor ki. Sanki gündüzümüze karışamıyoruz, geceye hepten karışamıyoruz. Adama eğer randevu teklif edersen işinden gelecek, mesaisini bitirecek, şöyle biraz ayaklarını uzatacak, biraz günlük haberlerden haberdar olmanın sevincini yaşayacak, az çocuğuyla ilgilenecek, biraz hanımıyla, biraz kocasıyla beraber olacak. Sonra yemeğini yiyecek, çayını içecek, kahvaltısını yapacak, kahve üstüne edecek. Sonra biraz da meyve, sebze filan bir şeylerle uğraştıktan, her şeye rağmen yine de bir meşgale arıyorsa, senin de az hatırın varsa, şöyle saat 8, 9, 10'a doğru filan lütfen kabul buyuracak da seninle sohbet ortamına, yani koşarak geliverecek aslında değil mi? Yine de gelmeyebilir diye, lütfen geliverecek yani. Ben onları bilmiyorum. Kânû kalîlen minel leyli mâ yehcaûn. Az uyuyacakmış Müslümanlar. Hani öyle bir tekerleme mi, yuvarlama mı vardı değil mi? Az uyuyacaksınız, az konuşacaksınız ve az yiyeceksiniz. Benim hiç anlamadığım bir gerçekmiş o, eğer gerçekse, yutturmaca değilse. Neden mi öyle? Yani sanki bana bunu söyleyen insanların samimiyetinden şüphe ediyorum gibi. Az uyuyacaksın. Arkasından bir cümle var, duydunuz mu? Yavaş söylediler, anladınız mı? Çünkü bana hizmet etmek için uyanık kalmak zorundasın diyorlar. Anlamadım. Yani ben az uyuyacakmışım ona hizmet etmek için. Zor iş. Dahası az yiyecekmişim çünkü benden arta kalanları hep o yiyecekmiş galiba, öyle söylüyor gibi, anladınız mı? Hele bir de ben az konuşacakmışım çünkü o çok konuşacakmış. Odur konuşmaya yetkili, odur söz söylemeye yetkili. Ben ondan söz dinlemek zorundayım ya, az konuşacakmışım. Öyle olmaz, bunun başka bir anlamı olsa gerek. Ya da bunu söyleyenler sözü çarpıtıp söylüyorlar galiba. Ama yine de her şeye rağmen ömrün uykuyla geçmesi kar getirmiyor adamı. Öğrencinin biri sıraya koymuş kafayı bir büyük anfide salonda. Neredeyse horlamadığı kalmış. Gayet rahat, uykunun kollarında derin nefes alıyor. Hoca kibar ve nazik, yaklaşmış arkadaşının yanına. Demiş ki, hoca efendi, arkadaşım, lütfen uyandırır mısın o arkadaşını? Kesinlikle hocam demiş, lütfen rahatsız edemem. Ama neden? Çünkü ibadete engel olmak yasaktır. Aa, ne demek, nasıl ibadet deyince, bilmiyor musun hocam demiş, alimin uykusu ibadettir. Biz bunu iyi öğrenmişiz ve biz alimiz zaten, bunu bilen adam alim olmaz mı? Gündüz uyuyoruz, gece de uyuyoruz ama hayret ki gözü açık uyuyoruz, uyur gezer dolaşıyoruz ama gece de uyuyor, gündüz de uyuyoruz sanki bir başka açıdan değerlendirince, yani verimden düşmüş ya da çaptan düşmüş bir hayat yaşıyoruz galiba. Oysa yatsı namazından sonra yatacaktık. Az biraz uyuyunca dinlenecektik. Sonra yeniden gözümüz açılacaktı. Seherde uyanık kalacaktık. Ne yapacaktık o zaman? Ve bil esharihum yestağfirun yapacaktık. Ayet 18. Evet, seherde uyanık olacak ve istiğfar edecektik. Ya Rab diyecektik. Bugünkü programı arz ediyorum sana diyecektik. Evet, eksiğim çok ya Rabbi. Yanlışım çok ya Rabbi. Sana istiğfar ile yöneliyorum. Senden mağfiret istiyorum. Senin gufranını diliyorum ya Rabbi. Şu seher vaktinde sen peygamberimin diliyle bana ulaştırdın. Yok mu dedin dua eden? Yok mu dedin istiğfar eden? Yok mu dedin yardım bekleyen? Yok mu dedin çare arayan? İşte ben geldim huzuruna ya Rabbi diyeceğiz. Eksikliklerimi tam kabul et ya Rabbi. Yanlışlarımı yok kabul ediver ya Rabbi diye yalvaracağız Allah'a. İstiğfar edeceğiz. O zaman müttaki olurmuşuz. İsterseniz buyurun. Her gün yapamayacağımızı baştan bildik değil mi? Korktuk mu? Her gün olmasın. İki günde bir yapalım. Çok mu zor oldu? Peki ya üç günde bir, iki gün boş verip bir gün Allah'ın huzuruna randevu versek kendimize? Ama çok mu zor oldu? Öyleyse hani bir bacanak günü vardı ya senin dünyanda, bir kayınpeder günü vardı ya, bir arkadaşlarla kesinlikle dünya yıkılsa bozmadığın programın vardı ya, sohbetlerin, ama istersen hadi bir de Allah'a ayır günün birini. O gece mi? Tamam, kimseye gitmiyorsun. O gece erken yatıyorsun. O gece Allah'ın huzurundasın. O gece uykuya erken başladın. Uyuyamamışsan yattın, yine dinlendin. Ama gece Allah'a seher vaktinde uyanık olmaya söz verdin. Allah sana yardım edecek biliyorsun. Hadi bakalım. Kânû kalîlen minelleyli mâ yehcaûn. Az uyumak programı. Böyle bir derdim var. Dua edin bana da. Ömrüm uykuyla geçiyor. Bir seferinde bu sure ve bu ayete gelmiştim. Dört tane öğrenci vardı karşımda. Ben anlatıyorum. Onlar dinliyorlar. Heyecanla, ciddiyetle, samimiyetle dinliyorlar, fark ediyorum. Az uyumak konusunu anlatıyorum. Benim derdim, benim ızdırabım. Hayat uykuyla geçmemeli. Kronometreye basılmış ama durmuyor. Uykuda geçenler boşa geçiyordu. Kârdan zarar ediyorduk böylece. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Hep her şey boş gidiyordu diye üzülüyorum. Bunu karşımdakine samimiyetle, güzellikle, içtenlikle söylüyorum. Aman az uyun, lütfen az uyun diyordum. Aklım başıma geldi birden. Onlar ben değildi ki. Sordum o dört kişiye birden. Peki bu gece ne kadar uyudunuz? Dediler ki dört. Dört, diğeri 5 ve sondaki 4 saat uyumuşlar. Hemen düzeltmeye başladım. Yok dedim, siz uyumamışsınız. Siz aslında birer saat daha artırın. Yani uykunun azlığı veya çokluğu insana göre değişir gerçeğini unutmayalım ama yine de herkes mevcut uykusunu şöyle bir tekrar hesaba katsın. Acaba ömrü uykuyla mı geçiyor? Boşa mı gidiyor? Komşuları cehenneme giderken bu uyuyor mu? Çocukları perişan, ilgisiz beklerken, karısı ya da kocası sevgi beklerken, ya da insanlar bundan Kur'an ve sünnet beklerken, ya da kendi dünyasını Allah ve peygamberin mesajıyla düzeltecekken, uykuda mı geçiyor ömür düşünsün insanlar, ona göre hesaplasınlar. Yok efendim, bir kişiye 8 saat uyku yetermiş. Yetmez bence bazen, 18 saat bile, ama bazen 4 saat fazla olurmuş. O zaman o da daha az uyusun. Herkes uykuyu bir daha hesaplasın. En azından ölçüyü Kur'an'dan alalım. Ayet 18 ve bil esharihum yestağfirun. Seherlerde istiğfar edilecekmiş. Bir gün 5 saat istiğfar edersiniz. Bir başka gün 50 dakika olur bu. Ya da bir başka zaman 5 dakika istiğfar edebildiniz mi? Tamam, değerlendirdiniz ve uykuyla geçirmediniz geceyi. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyordu ki, yatsı namazından sonra yatmışsa kişi, sabah namazına kadar uyumuşsa şeytan onun üzerine 3 düğüm vurmuştur. Bir başka hadiste diyordu ki, şeytan onun kulağına işemiştir, artık o çok uyumuştur. Peki o düğümlerden çözülmek ister misiniz? Gece kalkacak, Allah'ı anacaksınız. Mesela Bismillah diyeceksiniz, bir düğüm çözülecek. Abdest alacaksınız, bir düğüm çözülecek. Bir de namaz kılarsanız son düğüm çözülecek. Daha neşeli, daha rahat, daha huzur içinde olacaksınız. Ama sabah namazdan sonra gün başlamıyor ki, hayat başlamıyor ki derseniz, ben o konuyu inan ki bilmiyorum ne yapacağımı. Ayet 19. Müttakilerin özelliklerinden biri ve fi envalihim hakkun lissaili vel mahrum. Malı mülkü olur elbette müttakilerin. Allah onu malla imtihan etmişse yarın cennette alacağı gibi dünyada da almak zorundadır bu soruyu. Ya Rab, sen beni neyle imtihan edeceğini en bilirsin. Tam bilir, mükemmel bilirsin, yanılmaz bilirsin diyendir müttaki. Allah malla imtihan etmişse o malın hakkını öder Müslüman, müttaki olacaksa eğer. Çünkü malında isteyebilecek durumda olanların ama istemekten de mahrum bırakılmış, bu işi beceremeyen ya da iffetinden, namusundan ya da işte içinde bulunduğu dünyadan dolayı, o duygusal dünyadan dolayı isteyemeyecek durumda olanların da bir hakkı varmış. Bunu bilir Müslüman, eğer müttaki Müslümansa, eğer cennete gidecekse öyle olmalıdır zaten. Bakın şimdi malınıza, o malınızda, o eşyanızda, o çayınız çorbanızda, o ekmeğiniz suyunuzda, o kasanız kesenizde, o paranız pulunuzda sadece siz mi söz sahibisiniz? Komşularınızdan layık olanlar yok mu ona, hak sahibi olanlar? Akrabalarınızdan yok mu? Yolda geçerken gördüğünüz, birinin söylemesiyle bildiğiniz ya da bir başka şekilde muttali olduğunuz ama ihtiyaç sahibi birileri yok mu? Neden vermeyeceksiniz? Ve fi envalihim hakkun lissaili vel mahrum. Evet, isteyebilecek durumda olanların hakkı olduğu gibi, isteyecek durumda da değil kimileri, onların da hakkı vardır. Bu özellikleri taşıyan müttakiler bilirler ki ve fil ardı ayatun lil muqinin, biz de bilelim. Yeryüzü ayetlerle doludur. Yeter ki yakın sahip olalım. Anlayalım meseleyi. Allah'ın bize nice ayetler, alametler gönderdiğini bilelim. Açalım gözümüzü, açalım kulağımızı. Neler var duyalım ve görelim. Bunlar bizi Allah'ın Rab ve İlah oluş gerçeğine götüren ayetlerdir. Bundan nasibimizi gereği gibi alalım. Sadece yeryüzünde mi var ayetler? Bizde yok mu? Şu kendimize baksak, ayetlerle dolu bir beden, bir vücut, bir yapı değil mi insan? Ve fi enfusiküm, bizde de var. Birbirimizde, kardeşliğe bakın, dostluğa bakın, düşmanlığa bakın, küsmeye, darılmaya ama barışmaya bakın, anne ile evladının arasındaki ilgiye bakın, toplumla üyenin arasındaki münasebete bakın, bakın insanoğluna. Ama yeryüzünün bir parçası olarak insan ve arz. Hepsi ayet dolu, alamet dolu, işaret dolu değil mi? Efela tubsirun, anlamıyor musunuz? Anlamak istemiyor musunuz? Ve fissemâi rizkukum ve mâ tu'adun. Bir de gökyüzüne çevirin bakışlarınızı. Bir de gökyüzünü düşünün. Bak gökten size rızık geliyor, bilmiyor musunuz? Ayrıca gökten size vaat edilenler de var. Gökyüzü size vaatlerle dolu, tehditlerle dolu ya da güzelliklerle dolu. Allah size neler neler vereceğini gökten haber göndermedi mi? Cebrail inmedi mi gökten? Feve rabbis semai vel ardı innehu lehakkum mislema enneküm tantikun. Bütün bu söylenenler o kadar gerçek, o kadar gerçeğin ta kendisi ki şu anda konuşuyor musunuz? Ben size söylüyor muyum? Siz bu sözü duyuyor musunuz? İşte bu kadar gerçek. Gök ve yerin Rabbine andolsun ki. Gökyüzünün ve yeryüzünün, şu semanın ve arzın Rabbine yemin ederek Allah diyor ki, bütün bu gerçeklerden siz eğer haberdar olmak istiyorsanız, bu gerçekleri fark etmek istiyorsanız, konuşmanıza bakıverin. Tıpkı konuştuğunuz gibi duyuyor musunuz, anlıyor musunuz, fark ediyor musunuz? Nasıl da fark ediyorsunuz değil mi? Allah nasıl da güç vermiş, farkında mısınız? Gerçekten hayret doğrusu. Yani işi problem haline getirmek istemiyorum. Bundan kaçmak zorundayız, biliyorum. Ama şöyle düşünün, bir ortamdasınız. Karşınızda insanlar var, önünüzde bir sürahi ve su bardağı. Ya da elinizde bir kalem ya da gözünüzde gözlük. Onu insanlara göstererek onunla ilgili yorumda bulunuyorsunuz. Rengini, tadını, biçimini ve kimliğini, kime ait olduğunu anlatıyorsunuz ve insanlar anlıyor bunu. Hayret, nasıl da anlıyorlar değil mi? Ama hadi görmediğiniz bir şeyden, onların görmediği bir şeyden söz edin. Sabah evden kalkınca başınıza gelen olayları anlatın. Hararetle anlatın. Ama nasıl anlıyorlar? Siz otobüse bindik diyorsunuz. Onlar ağaca çıktık anlamıyorlar. Neden öyle? Dahası bak beni duyuyorsunuz. Belki aynı zamanda farklı mekanda dinliyor ama bir ihtimal farklı mekanda, farklı zamanda dinleme ihtimaliniz de var. Söyleyin, nasıl anlatıyorsunuz ne dediğimi? Ben şimdi neler söylüyorum? Kalem kitap diyorum. Ya da ev bark diyorum. Nasıl da canlanıyor değil mi kafanızda? Oğul diyorum, kız diyorum. Siz o anda koyun ya da keçi anlamıyorsunuz. Neden öyle? Benim dediğimi nasıl anlıyorsunuz? Söyleyin. Manayı nasıl anlıyoruz? Allah neler vermiş bize, anlıyor musunuz? Üstelik bu kafamızda canlanan anlamları biz kalemle yazıya dökerek, hatta bilgiyi zaman ve mekanın ötesine taşıyoruz. Nasıl? Nasıl anlıyoruz? Anlamıyor musunuz? Bu nasıl bir gerçekse, bu nasıl Allah'ın gücüyse, kuvvetiyse, bu nasıl Allah'ın etkinliği, egemenliğiyse, Rab ve ilah oluşuna götüren güç ve kuvvet ve bilgi ise, bu anlatılanlar da aynen öyle, öyle kabul edin diyor sanki Allah. İsterseniz kabul etmeyin ama dercesine bir olay anlatılacak şimdi. Tarihten bir bölüm. Ta İbrahim aleyhisselama kadar uzanacak söz. Lut aleyhisselam dönemine gideceksiniz, oturduğunuz yerden. Aman Allah'ım, ne kadar da büyük gerçekler değil mi? Şimdi İbrahim aleyhisselam yok. Ama Nemrut da yok. Fakat Lut aleyhisselam yok, Lut kavmi de yok, ona gelen melekler de yok bugün. Peki söyleyin, yok derken kaybolmuş anlamına değil. Yani o ortam yok, o hayat bölümü yok şu anda. Dünya başka dönemi yaşıyor, zaman bir başka zamana geçmiş. Söyleyin ama nasıl da biliyoruz? Siz söyleyin, karşınızda gibi değil mi? Bakın isterseniz, ben olayı öyle hissetmeye, öyle anlamaya niyetliyim. Gelin birlikte seyredelim. Allah anlatıyor Cebrail'e, o almış hiç eksiltmeden, katmadan, katıştırmadan, ezip bozmadan, değiştirmeden getirmiş peygamberimize. O da aynen bu olayları bize, biz anlayalım diye gelen olayları bize anlatıyor. Dinliyoruz, beraber dinliyoruz. Sanki 10 yıllar değil, 100 yıllar değil, 1000 yıllar öncesine gidiyoruz. İbrahim aleyhisselamın yanındaydık. Şöyle az kenarda duralım. Olaya müdahale etmeyelim. Başka birileri de bizi orada zannetmesinler. Herkes kendi gitsin oraya. Birbirine tavır takınmasın insanlar. Herkes kendisi seyretsin. İbrahim aleyhisselamın yanındayız. Hel etâke hadîsu dayfi İbrahim el-mükramîn. Dikkat ettiniz mi? İbrahim Aleyhisselam'a çok değerli misafirler geldi bakın birden. Hem ne kadar değerliler. Yeryüzünde kime ki onlardan gelir, onlar da çok değerlidir zaten. Bu misafirler öyle herkese gelmez. Ya İbrahim'e gelir, ya İsmail'e, ya Musa'ya gelir, ya Harun'a. Ama Nuh ya da Lut ya da Hud ya da Salih'e gelmişlerdir veya Davud, Süleyman'a. Yani peygamberlere gelir bu misafirler, başkasına gelmezler. Bunlar melek misafirlerdir. Öyle olduğunu ne bildim mi? Olayı takip edince anladım. Devam ettim. Hatta hayret, İbrahim Aleyhisselam da bir an anlamamış. Öyle görünüyor. Çünkü iddehalu aleyhi, o elçiler, o melekler, o misafirler İbrahim Aleyhisselam'ın huzuruna girdiler de fekalu selamen, selam verdiler. İbrahim Aleyhisselam da kale selam, selamlarını aldı. Ama kendi kendine iç dünyasında dedi ki kavmun münkerun, Allah Allah, kim acaba bunlar? Çok farklı insanlar mı? Ya da tanınmamış birileri, kim acaba bunlar dedi? Dedi ama görevini yerine getirecekti. Hemen feraha ila ehlihi, döndü ehlinin yanına, döndü annemiz Sare'nin yanına, cennette bir görsek inşallah. Ne kadar da merak ediyoruz değil mi? Ama elbette babamız İbrahim'i de göreceğiz de, yani bir varıversek yanına, neydi o günkü duyguları, kapının kenarında bekliyormuş, kim bunlar diye merak etmiş mi değil, görevi icabı orada duruyormuş, sonra işte İbrahim Aleyhisselam vardı yanına ve hemen alelacele mi, yok oldu bittiye getirmiş biçimde değil, belki de çok kolay, yani kolayına giden bir biçimde, yüksünmeden, zoruna gitmeden, fecae bi ajdin semin, bir buzağı getiriverdi. Semiz üstelik. Tabi öyle olacaktı. Yani semiz bir buzağı, işte onun etleri, işte onun kızartılmış hali, işte onun yenilecek şekli, ne hale geldiğini, neden öyle olduğunu siz daha iyi bileceksiniz. Manzarayı ben bu kadar ifade edeyim, siz anlayın. Gitti, belki o anda kesti bir buzağı. Şöyle tandırda kızarttı mı, ya da fırın vardı verdi mi, ya da nasılsa nasıl oldu, işte misafirler beklerken o işler hazırlandı ve getirdi. Fekarrabahu ileyhim, onlara takdim etti, yaklaştırdı, sundu, önlerine koydu. Ama hayret, elini uzatan yoktu, içinden hiçbiri yemiyordu. Tuhaf bir durum, ama neden yemiyorlardı? Üstelik buyur da etmişti, dedi ki قال الا تأكلون, buyurun yemez misiniz, lütfen buyurmaz mısınız dedi. Ama onlar yemeyince فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَ, içine bir korku düştü. Korkardı ya, misafir gelecekti ve yemeğini yemeyecekti, korkmaz mı? Çünkü bir misafir eğer yemek yemiyorsa düşmanlık için gelmişti, niyeti pek de iyi değildi. O dönemde adet öyleymiş. Yani misafirler ev sahibinin yemeğine tenezzül etmez bakmazlarsa, bu onların niyetinin farklı olduğunu gösterirmiş. Ama yaşadığınız bölgede de benzer anlayışlar var mı dersiniz? Mesela bir adam evinize gelecek, selam vermeden girecek. Veya evinize birileri gelecek, kıyafetleri farklı olacak, tavırları değişik, kaşlar çatık, bir şeyler anlamaz mısınız? Ya da birileri evinize gelecek, size dostça merhaba etmeyecekler. Ya da siz bir eve gideceksiniz, o adamın tavrı alışılagelmiş, böyle hoş bir ev sahipliği durumunda olmayacak, korkmaz mısınız? Hatta öyle anlatılırdı, çocukluğumdan bu yana duyduğum bir olay. Dedem bir eve misafir gitmiş, adam tanıdık diye çağırmış üstelik, buyur demiş yemeğe. Kenarda bir baklava varmış. Yemekten sonra bir tane, belki iki tane eline almış dedem yutmuş ama adam demiş ki bu da yenmez ki be mübarek. Çekilmiş kenara, sanki misafirine yol göstermiş, yeme istemiyorum yemeni der gibi. Yememiş o da, elhamdülillah demiş, çekilmiş. Adam bir taze bismillah çeker mi? Şaşırmış dedem. Öyle yemiş öyle yemiş ki korkmuş da üstelik, sıra bana gelecek mi diye hatta. Sonra ilk fırsatta aman demiş, işim vardı, lütfen kabul buyur da izin ver bana diye kaçmış o evden. Korkar elbette insanlar. İbrahim aleyhisselamı yeniden düşünün. Yanındasınız, şöyle kenara sinmiştiniz, misafirler geldi. Çok güzel insanlar, yakışıklı delikanlılar gibi sanki. Başka? Celadetli, vakur insanlar gibi. Ya da dediğini, yapacağını, söyleyeceğini bilen insanlar gibi şahsiyetli varlıklar olarak gelmişler. Onlara şöyle bir buzağı kızartması hazırlamış, koy vermiş önlerine. Sonra ama yememişler. Korkmuş İbrahim aleyhisselam, aa yemiyorsunuz galiba demiş. Ne oluyor? Korkmuş tabii, içine bir korku düşmüş. Çünkü o bölgede adetmiş, yemezlerse düşmanlık için gelirlermiş. Ama bir yönü daha var bu ayetin, ne dersiniz? İşte o anda İbrahim aleyhisselam anlayıvermiş onların neden yemediğini. Meğer onların melek olduğunu, ondan yemediklerini anlamış. Bir insan olarak düşmanlık için gelen bir grup olarak geldiklerini değil, ama melek olarak geldiklerini bilivermiş birden. Fark etmiş anında. Korkmuş, titremiş içi, sararıp solmuş belki, beti benzi atıvermiş. Çünkü melekler böyle, bu şekilde gelirlerse, bir azap için, bir gazap için gelirler, bilmiş bunu. Ondan dolayı içine bir korku düşmüş anında. Ama melekler demişler ki, قَالُ لَا تَخَفْ Sakın ha, kesinlikle, korkma sen, sana bir şey için değil, senin adına değil, bir gazap, bir azap konusu seninle ilgili değil. Ve hemen onu sakinleştirmek için sanki bir müjde. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ Demişler ki, bilgin bir çocuk, bilen bir çocuk, kulluğu bilen bir çocuk müjdeliyoruz sana. Bilen, bu bilgin oluş, bu alim oluş, sanki bugün olmasa da 1000 yıl önce, 1400 yıl önce olsaydı ne anlarlardı diye düşünüyoruz. Mesela Zümer suresinde bilginin, bilmenin ne anlama geldiğini anlatan ayetler karşıma çıktı. Beraber tekrar okuyalım. İki insan tipinden söz ediyor. 8 ve 9. ayetler. Ve izâ messel insâne durrun de'â rabbahu münîben ileyhi thumme khavvalehu ni'meten minhu nesiye mâ kâne yed'o ileyhi min kabl ve ce'ale lillâhi endâden li yudille an sebîlih kul temettâ bi küfrike kalîlâ inneke min ashabin nâr. Allah korusun. Bir adam var ki sonunda cehennemin dibine. Bir adam da var ki emmen huve qanitun ana el-leyl saciden ve qaimen yahzarul ahireh ve yercu rahmete rabbi. Rabbinin rahmetini umuyor. Ya ne olur ne olmaz diye ahiret endişesi taşıyor. Söyleyin şimdi, kul hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Bilenle bilmeyen bir olur mu? Neden böyle söyledim? Lütfen Zümer suresi 8 ve 9. ayetler. Onları siz tefsirlerden yeniden bakın. Kulluğu bilenle bilmeyen, Allah'ı Rab ve İlah bilenle bilmeyen, ahireti var bilenle bilmeyen, Allah'ın rahmeti var bilenle bilmeyen, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hem Allah böyle diyecek kitabında, hem de Peygamberi İbrahim aleyhisselama, Halili İbrahim aleyhisselama, dostu İbrahim aleyhisselama alim bir çocuk müjdeleyecek. Bu çocuk alim ise, alim ise, yani elektronikte ve bilgisayarda ve statik ve dinamik mühendislikte ya da tıp ve tarih ve coğrafya bilgisinde ya da fizik ve kimya literatüründe alim olacak mı bekleyeceksiniz? Yoksa kulluk bilgisine sahip birisi mi? Elbette ki sonunda peygamber olacak İshak aleyhisselammış meğer bu müjdelenen çocuk. Ama annemiz Sare şöyle kapının kenarında, orada, oracıkta bu sözü duyuyor o da. فَاَخْبَلَتْ اِمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ Birdenbire bir çığlık kopardı. Bunu duyunca şaşırdı. Yüzüne vurarak dedi ki, yani kısır ve yaşlı bir kadın, ben mi doğuracakmışım? Öyleydi, şaşırdı. Yani olmaz böyle şey demeye getirdi. Kendince öyle demesi güzeldi. Anlamamıştı. Nereden bilseydi? Elbette evet, kısırdı. Hatta bir kadın ölçüsüyle düşününce başına ondan gelmemiş miydi kimi gelenler? Mısır'dan kazandığı bir Hacer vardı cariye olarak. Onu kocasına bundan dolayı hediye etmemiş miydi? Sonra Hacer'in bir çocuğu olmuştu da, hani İsmail'di adı. Onların yanında olmasını istememiş, ta ötelerin ötesine Hicaz'a göndermemiş miydi? Zaman zaman kocası İbrahim aleyhisselam gidip gelmiyor muydu bundan dolayı? Hep bu ihtiyarlık, hep bu kısırlık değil miydi mesele? Elbette öyle diyecekti. Ben kısır, ben ihtiyar bir kadın, benim çocuğum olacak öyle mi? Bu nasıl olur diyecekti. Vurdu yüzüne şaşkınlıktan, birdenbire çığlıklar kopararak geldi. Yani feryat figan anlamına değil, aa dedi, eyvah dedi, ne oluyor dedi, neyin nesi bu dedi belki de. Çünkü edepti, terbiyeydi, onların yanında kendisini kaybetti diyemeyecektik. Ama melekler ona şöyle cevap veriyorlardı. Dediler ki, galu, kedalik, kedalik, kâle rabbuki, innehu huvel hakimul alim. Bu böyledir, bunu böyle bilesin, buna itiraz edilmez, kedalik, bu işin aslı budur, öyledir öyle, itiraz etmenin anlamı yok. Aklın ermez mi? Ermeyecek zaten, aklın kabul edecek bu işi, mantığını anlamak, esprisini kavramak değildir mesele. Bu iş böyleymiş meğer, anladın mı? Hepsi bu kadar, Rabbim böyle buyurdu. O böyle dedi, onun ötesinde laf mı edeceksin? Çünkü o Rabbin gerçekten hakim olan ve alim olandır. Hem hüküm sahibidir, hem hikmet sahibidir, hem hakimiyet sahibidir, hem alimdir, ilim sahibidir, bilendir, yanılmayandır, hayata karışandır, etkin ve egemen olandır dediyse tamam olan, o Rabbin öyle demiştir, o kadar. Bunu anlayınca İbrahim aleyhisselamın rahatlayacağını mı zannettiniz? Asla, hemen, hatta telaşa kapıldı bile diyebilirsiniz. Hemen soru verdi. Gâle femâ hatbukum eyyuhel murselûn diye. İyi öyleyse anladık da ne işiniz var sizin ey elçiler? Yani bu azap kime ya öyleyse diye. Bu ikab kime, bu ceza kime öyleyse diye soru verdiler. Olaya sonra devam ederiz inşallah. Ama sözün burasında Kur'an-ı Kerim'de benzer iki konu daha var, onları hatırlayalım. Bu bize teslimiyeti anlatıyor. Başka çare yok zaten. Öyleyse öyledir. Öyledir öyle demeyi öğreten Kur'an'da üç özel konu var karşımıza çıkan. Birisi bu. İbrahim aleyhisselama melekler geliyorlar. Diyorlar ki bir çocuğun olacak. Aa nasılmış bu denilince öyledir diyorlar. Allah dediyse öyle. Daha ne diyorsunuz? Evet, aynı sözü Zekeriya aleyhisselama da söylüyor melekler. O da yalvarıyordu önce. Bir nesil ver bana ya Rab. Çocuğum olsun. Benden sonra dini yaşayan birisi olsun. Korkuyorum bu adamlardan. İsrailoğulları yamuk yapıyorlar. Farklı yaşıyorlar. Bu din ortada kalır diye korkuyorum. Bunu yaşayacak bir nesil ver bana. Bir zürriyet lütfet ya Rabbi diye. O tam da ibadetle meşgulken, namazla Allah'ın huzurundayken, kendine ait özel hücresinde Allah'ın huzurunda dua ve niyazla meşgulken, melekler gelip diyorlar ki, Allah sana bir evlat müjdeliyor. Yahya üstelik yaşayacak. Bir çeşit yaşama o tabi. Şaşırıyor. Ben ha, karım kısır, ben ihtiyar. Öyledir öyle diyorlar. Allah dediyse öyle. Sen bunu böylece bilesin. Bir benzer örnek de Meryem anamıza. İsa aleyhisselam konusunda gelen haberden sonra o tüm şaşkınlığıyla itiraz ederken Cebrail aleyhisselam diyor ki, öyledir öyle. Allah dediyse öyle, sen teslim ol yeter. Peki İbrahim aleyhisselam, babam İbrahim teslim olacak da, yani evrensel planda imkansız bir konuya Allah dediyse tamam diyecek de, Zekeriya aleyhisselam, peygamberim Hazreti Zekeriya teslim olacak da imkansız bir olayın gerçekleşmesine, hele ki Meryem anam en zor şartlarda bir imtihan pozisyonu olarak, namus ve iffetin sembolü, Allah'ın aklaması ve paklamasıyla tertemiz bir kadın olduğunu herkes bilirken, kendisi de bilirken, o bir çocuk dünyaya getirmek konusunda, öyledir öyle denilmişse öyledir madem, Allah dediyse tamamdır diyecek de, ben Allah'ın benimle ilgili yasalarına, yazgılarına teslim olmayacak mıyım? Ben de evet, Allah dediyse öyledir, öyledir öyle demek zorundayım. Çünkü Cenab-ı Hak tam bana göre olanı söylüyor. Allah dediyse öyledir. Yani bir insan oğlunu kurban edebilir mi? Eğer kulluğa engelse evet. Bir insan babasına onu öldürme ortamında karşı gelebilir mi? Allah dediyse evet. Bir insan malını dağıtabilir mi? Bir insan gece uykusunu kaybedebilir mi? Bir insan zevkini Allah'ın emrine feda edebilir mi? Bir insan hayatını Allah'ın dediğiyle düzenleyebilir mi? Bu peygamberden sonraki dönem, daha sonraki dönem, şu içinde yaşadığımız dönem, kıyamete kadar yaşanacak dönemlerde yaşanabilir mi? Elbette yaşanabilir. Çünkü Allah dediyse öyledir. Kezalik, öyledir öyle. Başkası olmaz elbette bu işin. İbrahim aleyhisselam soru verdi misafirlerine. Şaşırmıştı, aman demişti, ne oluyor demişti. Evet öylece oldu, sordu onlara. Onlar da dediler ki, قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ Biz, şu mücrim bir kavim var ya, yani şu suçlu insanlar, haddi aşkın insanlar, ne yaptığını bilmez insanlar, Hazreti Lut'un peygamber görevlendirildiği insanlar, Lut kavmi denilen insanlar var ya, işte biz onlara görevlendirildik. Görevimiz onlara, لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حَجَارَةً مِنْ طِينَ Toprağın çamurlaşmış, pişirilmiş, taşlaşmış halini düşünün. Bombalaşmış şeklini düşünün. İşte onları yağdırmaya görevlendirilmişiz. Müsevvemeten ayında Rabbik lil müsrifin. Haddi aşkın ve taşkın yaşayanlara Allah'ın özel kodlamasıyla, nişanlaması, belirlemesiyle, kime ne azap gelecek Allah'ın ayarlaması, hükmü ve hakimiyetiyle işte biz öyle bir görevle gelmişiz. فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Ama görevlerimizin içinde, orada müminlerden kim varsa çıkarmaya da görevimiz var. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ve bir evden başka da Müslüman bulmadığımızı da söyleyelim. Şimdi dercesine olayı Hazreti İbrahim'e özetliyorlar. Biz de oradayız sanki duyuyoruz. Ve تَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْاَل۪يمِ Orada da elim azaptan korkanlara ayet, alamet bırakmışız. Lut kavminin şehri alt üst olmuş. Lut kavmi yerle bir olmuş. Hiç kimse kalmamış. Hepsi yok olmuş, helak olmuş. Ama geriye sadece Allah'ın gücüne, kudretine, bilgisine, yani Rab ve ilah oluş gerçeğine delalet eden ayetler, alametler ve işaretler kalmıştır. İşte bu görevimiz diyorlar. Ve biz de aynı görevle görevli melekleri halen dinliyor gibiyiz. Aman bize olmasın diye sakınıyor, dikkat ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.